Ayrım 2. O kendini zaman zaman daha da gerilere çekerek davayı Atatürk'ün, İnönü'nün, yetkili bakanların, enstitü yönetici ve öğretmenlerinin, öğrencilerin ürünü olarak göstermeyi yeğliyor. Yazılarında, kitaplarında bile kendini ortaya koymama alçak gönüllülüğü gösteriyor. Böyle olunca onun eğitim düşünürlüğü kimi zaman satır aralarında sözcüklerin arkasında kalıyor. Böyle yapmasının altında yenilikleri topluma benimsetirken daha güçlü olma kaygısı da olabilir. Onun için önemli olan ilk öğretim davasıdır. Genel müdür olarak tanınan fırsatı kendini göstermeye sapmadan yetki ve düşünlerini amaçladığı eğitim için sonuna kadar kullanmaya çalıştığı, kendini ön plana geçirmediği görülüyor. Köy enstitülerinin oluşumunda Cumhuriyet öncesi ve sonrası eğitim arayışının esinleri elbette yer alıyor. O geçmişin yararlı ipuçlarını gelecekte kullanmanın tarihsel bir zorunluluk olduğunu iyi biliyor. Osmanlı eğitimiyle daha çocukluğunda tartışmaya başlayan, genç yaşta eğitim yazarı olan Tonguç ve çalışma arkadaşları da bu birikimin içindedir. 1925'te başlayıp arka arkaya yazdığı eğitim yazıları ve kitaplarından, kendisinin böyle bir savı olmasa da Cumhuriyet'in gereksinimi olan yeni eğitimin nasıl olması gerektiğini sürekli düşündüğü anlaşılıyor. Türkiye'de 1960 yılına kadar en çok yapıt veren eğitim yazarı olarak görülüyor. Fuat Gündüzalp. Enstitü çalışmalarını başlatarak planlayıp örgütleyen, iş içine girip uygulamayı yönetip yönlendiren, denetleyen kişi olarak sistem de onları yaratmıştır. O sistemini fil dişi kulelerde işe el sürmeyerek düzenlemiyor. Bir yanda eğit bilimin sağlam ilkeleri, bir yanda ülke gerçekleri ve olanakları, her şeyi deneyerek yaparken vardığı sağlam sonuçları kullanarak uygulama içinde yaratıyor. Böylece Atatürk ilkelerini kendi alanında yaşama geçirirken yoğrulduğu eğitimin bir parçası oluyor. Kendini öne çıkarmamaya özen göstermesine karşın köy enstitüleri Tonguç'un eğit bilimci kişiliğinden ayrı düşünülemez. Eline fırsat verilince bir avuç çalışma arkadaşıyla ve 17 bin öğrenciyle büyük bir imece yaratarak, devlete fazla yük olmadan sıfırdan başlayan bir atılımla bölgelerde o büyük eğitim işletmelerini kısa sürede kuruyor, 20 yerde. Bu kurumlarda gelişen etkin üretici eğitim köy okullarına, köy bölge okullarına, köy halkına taşınmaya, köyler canlanmaya başlıyor. Ona göre çağdaş eğitim bir kalıp değil, çağın gereklerine uygun sağlıklı çözüm üretebilen, düşünen, gören, gelişmelere uyum sağlayabilen eğitimdir. O eğitime getirdiği yaratıcı katkılarla yalnız köyler, yalnız Türkiye için değil, birçok ülkenin ve bizim bugün de başımızı ağrıtan önemli temel sorunlara gerçekçi ve çağdaş çözümler üretip yaşama geçiriyor. Bunlardan biri fırsat ve olanak eşitliği yaratarak kısa sürede herkesin devlet güvencesinde ve devlete fazla yük olmadan ilk öğretimden geçirilmesi sorunudur. Dünyada ve bizde ayrıcalıklı eğitim örnekleri eşitsizliği körüklerken, o köyü de kentler kadar ele alabilen, küçük köylere kadar el atabilen özgün buluşuyla eşitsizliğin kuralı olan köylere ve yoksullara sonra sıra gelir mantığını eğitimde ilk kez bozuyor. Kullandığı yöntem ve yaptığı örgütlenmeyle kentler kadar köylere, batı bölgesi kadar doğuya, İstanbul kadar Artvin'e de ulaşma eylemini başlatarak akılcı ve bilimsel bir eğitim politikasının önünü açıyor. Öğretmen ve sağlıkçı adaylarını köyden alıp köye verme yoluyla köye yarayışlı eleman yetiştirme sorunu kökten çözümlenirken, köylü çocuklarına bir an önce ileri öğrenim kapıları da açılıyor. Böylece ulusallığın bir ayağı ulusun tümüne eğitim ve kalkınma hizmeti götürme anlayışına dayanıyor. Köy enstitüleri merkez alınarak eğitimi kısa sürede ülkenin uç noktalarına kadar örgütlüyor. Bu planlamaya göre Türkiye'de zorunlu ilk öğretimin en geç 1955'te %100'e ulaşmış olacağı kolayca anlaşılıyor. Daha ilginç olan, bugün güçlükle yasalaşan temel eğitimin 8 yıla çıkarılması sorunu, enstitü sisteminin ilkokul sonrası için açtığı köy bölge okulları yoluyla daha o dönemde çözümlenmiş olacağı anlaşılıyor. Hem de çocuğu işe, mesleğe ve ileri öğrenime hazırlayarak. Eğitimin ikinci ve kaçınılmaz çıkmazı ekonomik gider sorunudur. O günlerde Cumhuriyet'in üstünden 15 yıl geçmesine karşın eğitimi yerinde saydıran nedenlerden biri ekonomik giderle başa çıkılamayışı olmuştu. Gelişmiş batı toplumları ölçü alınarak yapılan tüketici eğitim yüksek gider gerektirdiği için kaynak bulunamıyordu. Bugün olduğu gibi o günde devletin böyle bir yükü kaldırması olası değildi. Tonguç üretime dönük iş eğitimi ilkesini sistemin temeline yerleştirmekle birkaç amacı birden gerçekleştiriyor. Bunlardan biri eğitimi kendi giderinden sorumlu tutarak ekonomi yapmak ve ekonomi yaratmak yoluyla maddi giderini karşılama amacıdır. Yalnız günlük gideri karşılama değil, yaptıklarıyla kendini yatırıma dönüştürüyor. Köy okullarının yapımında imece yoluyla halkın katılımını sağlama ve köy öğretmenlerinin ücretleriyle ilgili düzenleme de aynı amaçla yapılıyor. Eğitimin ekonomik giderlerinin dünyanın hiçbir yerinde hiçbir eğitimci tarafından Tonguç'un bulduğu ve amaçladığı çözüm şekliyle ele alınıp başarıya ulaşıldığı görülmüş değildir. Başka bir sorun nitelik konusudur. Enstitüler nicelik yönünden nasıl tüm ülkeyi kapsamına almışsa, gerek toplumun beklentileri gerekse bireyin gereksinmeleri yönünden niteliği yüksek bir eğitim için kendini donatıyor. Klasik pedagoji kısır döngüsünü kıran iş eğitimi yöntemi, bir yandan eğitimin ekonomik temeline destek veriyor, bir yandan insan kişiliğine zenginlik katan, bireye yaratıcılığını kullandıran, öğrenmeyi iş içinde, üretim içinde sağlayan, ruh, bilimsel, ekonomik, kültürel değeri ve teknolojisi daha yüksek bir eğitim yaratılıyor. Bireyin sağlıklı gelişimi ve toplumun gereksinimine uygun çok yönlü bir eğitim ortamı oluşuyor. Enstitülerde genel kültür yanında tarım ve ekonomi kültürü, teknik sanatlar kültürü, güzel sanatlar kültürüne de yer ve önem verilmesi niteliği belirleyen etkenler olarak görülüyor. Böylece ulusal eğitimin öteki ayağı toplumun ve bireyin gereksinimini karşılayacak niteliği yaratma ilkesine dayanıyor. Çünkü toplumun ve bireyin beklentisine en uygun olarak karşılayabilen eğitim nitelikli ve çağdaş olabilir. Bu yönleriyle onun enstitüleri, sınıflar, ırklar ve etnik kökenlerin yarattığı farkları çok yönlü ve niteliği yüksek bir eğitimle azaltmayı hedefliyor. Tarım ve teknik bilgi ve becerilerine, işlerine, üretime, demokratik yaşam biçimine, ulusal ve evrensel kültüre, bilimsel temele dayanan yeni düzenlemenin, bireyin sağlıklı gelişimi ve mesleksel yetiştirmeye, kalkınmakta olan Türkiye'nin yeni insan gücünü hazırlamaya yöneldiğini uygulama sonuçları gösteriyor. Gerek enstitülerde yaratılan ekonomik ve teknolojik düzey, gerekse köylerde başlayan canlanma bunun kanıtı olarak görülüyor. Böylece eğitimde demokratikleşmenin başlatıldığı görülüyor. Atatürk'ün özlemindeki tekniğe, tarıma, çağdaş kültüre ve sanata yönelik bireyin yeteneklerini geliştirmede ve toplumun beklentilerini karşılamada etkin bir eğitim ülke çapında yaşama geçirilmeye başlıyor. Tonguç ve sisteminin bizde ve dünyada gündemden inmemesinin, gelişmekte olan ülkelere örnek gösterilmesinin, onun ünlü eğitimcilere benzetilmesinin nedeni eğitime getirdiği bu özgün yeniliklerdir. Tonguç ve enstitüler üstüne çok yazılıp tartışıldı, eleştiri ve övgüler yağdırıldı, araştırma ve incelemelere konu olduğu biliniyor. Ancak geçmişteki eleştirilerin çoğunun eğitimci olarak Tonguç'un görüşleri ya da sistem olarak köy enstitüleri üstüne değil, Türkiye'nin düzeni üstüne olduğu görülüyor. Kemalist rejimi aşırı bulan sağcı tutucularla yetersiz gören solculardan bir bölümü, düzenin en verimli ürünü olan enstitü sistemini ve dünyaca benimsenen eğitimcimiz Tonguç'u kıyasıya eleştiriyorlar. Elbet eğitim toplum düzeninin bir uzantısı, bir üst yapı kurumudur ama düzenin kendisi değildir. Tonguç da bir eğitimcidir, kaldı ki köy enstitüleri eğitime düzenin sınırlarını da aşan katkılar getirmiştir. Bu bağlamda özellikle soldan gelen eleştirilerin Türkiye'de eğitimin altın çağı olan bu dönemin bilimsel değerlendirmesinin yapılmasına bir süre ket vurduğunu söylemek yanlış olmaz sanıyorum. O yıllarda birçok aydının cezaevinde bulunması ya da sakıncalı görülmesinin aynı dönemin ürünü olan enstitülerin böylesine eleştirilmesine yol açtığı anlaşılıyor. Örneğin romancı Kemal Tahir cezaevinde çektiği acıların ya da orada tanıdığı sağlıksız köylülerin etkisiyle olsa gerek, kaleme sarılarak hiç tanımadığı ve incelemeye gerek görmediği enstitü sistemini ve başta Tonguç orada çalışıp okuyanları ve köylüleri küçük düşürücü bir roman yazma yanlışına düşüyor. Bozkır'daki çekirdek. Yalçın Küçük ise ciltlerle yazdığı aydın üzerine tezlerinde, Nazım Hikmet içerideyken açılmış olan bu kurumlardan yetişen Mahmut Makal, Fakir Baykurt gibi köylü aydınları ve Tonguç'u aydın saymadığını söylüyor. Oysa onlar bu savlarını yazmadan önce, yazarken ve yazdıktan sonra, başta Yücel ve Tonguç, yaşlı başlı enstitü yönetici ve öğretmenlerinin çoğu ve enstitü çıkışlı gencecik öğretmenler iktidarlar tarafından sakıncalı görüldüler ve durmadan kovuşturuldular. Dahası o güzel kurumları aynı iktidarlar aynı nedenlerle kapattılar. Kaldı ki Nazım'ı en çok okuyan enstitüler olmuştur. Tutucu eğitimcilerle sağcı gelenekçilerin eğitimde böyle bir atılıma kolayca alışamayacağı doğaldı. Bugün bakıldığında bu kesimden gelen eleştirilerin bilim dışı ve dayanaksız bir mantıkla yapılan karşı çıkışlar olduğu daha iyi görülüyor. Bunlardan biri köylünün okumasının gerekmediğini ileri sürüyor. Her yıl 17 Nisan'da matem tutan, gözyaşı döken gafiller kör gözlerini açsınlar diyor. Dipnot Y. Hacaloğlu, Neden Köy Enstitüleri Değil? Sayfa 3. Köy enstitülerine eğitime ve ülkemize getirdiği katkılar açısından bakmasını bilen yerli yabancı eğitim ve bilim adamlarının, aydınların ise Tonguç ve görüşlerini uygulamadaki verimi daha gerçekçi ve bilimsel ölçülerle değerlendirip gün ışığına çıkardıkları görülüyor. Bu tür değerlendirme ve övgüler gün geçtikçe artıyor. Yerine daha iyi bir eğitim getirilmemiş olması, toplumun uyanık kesimlerini birçok bilim adamımızı Türkiye'nin yarattığı bu yerli sistemi yeniden değerlendirmeye yöneltiyor. Üniversitelerde doktora tezi olarak alanların sayısı çoğalıyor. Çok sayıda araştırma, inceleme ve makale ile kendi eğitimcilerimizin yarattığı bu yerli sisteme sahip çıkılıyor. Gençler ve çocuklar öyle bir eğitim özlüyor. Tonguç ve sistemi üstüne yapılan çalışmaların, övgülerin, öykü, roman, anı ve benzeri yazıların, araştırma ve incelemelerin bir bölümünün enstitü çıkışlı yazarlardan, dönemin enstitü yönetici ve öğretmenlerinden geldiği görülüyor. Bu kitle o görkemli uygulamanın yaratılmasına, emekleriyle, düşün ve duygularıyla, gönülleriyle harç koyanlardır. Onlar köy yaşamının kuşaktan kuşağa taşıdığı ilkelliğin, yokluğun, yoksulluğun, değişmez bir alın yazısı olmadığına o kurumlarda kendi yaşamlarıyla tanık olanlardır. Kısa sürede yaratılan bir bilinç patlamasıyla yüzyılların köylülük olgusunu aydınlanmaya dönüştürmenin ateşini kendi elleriyle yakanlardır. Böyle bir aydınlık onları kısa sürede değiştirdi, bilinçlendirdi. Doğanın, toplumun ve teknolojinin önlerine çıkardığı sorunlarla başa çıkabilecek bilgi ve beceriler kazanmalarının yolunu açtı. Yalnız öğrenciler değil, gencecik yönetici ve öğretmenler de öğrenciler gibi enstitülerde değiştiler. Aydınlanma sıçramasına uğradılar. Bu bilinçle büyük ilköğretim seferberliğinin köşe taşları olma özverisini gösterdiler. Doğal olarak anılarda, incelemelerde bu gerçek binbir örnekle dile getiriliyor. Tonguç bu aydınlığın çakmağını çakan, gözlerdeki perdeyi kaldıran kişidir. Onun için çoğu enstitülünün bilincinde, gönlünde o vardır. Bu yüzden onu aydınlık dağıtan bir Prometheus olarak görüyorlar. Yalnız kendilerinin kurtulmuş olması yönünden değil, kendileri gibi tüm köylerin ve halkın kurtuluşunu isteyerek heyecanla yazıyorlar. Kuşkusuz Tonguç köyler için eğitim için yaptıklarıyla böyle bir yüceltilmeyi hak ediyor. Ama o kopyacı bir batıcı olmadığı gibi şovenist bir köycü de değildir. Onun için köy diye bir sorun yok. Eğitim sorunu, aydınlar sorunu ve meslek sorunu vardır. Hepsinin üstünde ülke sorunu, ilköğretim sorunu vardır. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 81. Onun eğitimci olarak yaptığı kendine verilen ilk öğretimi %100 gerçekleştirme görevini yönetici, öğretmen, öğrenci ve halkı Kurtuluş Savaşı davranışıyla dayanışmaya geçirerek onların gizil gücüne eğit bilim ilkelerine uygun olarak ortaya çıkararak kısa sürede ilk öğretimin gerçekleşmesi ve köylerin canlanmasının yolunu bulmasıdır. Bu yanıyla tüm çağdaşı eğitimcilerden ayrı bir başarı sağlıyor. Yalnız dün için, yalnız köyler için değil, kentlerde, kentleşmede, uygarlaşmada, bugün de kullanılabilecek eskimeyen sağlam bakış açıları getiriyor eğitime. Niteliği yüksek bir eğitim ve kalkınma hareketine ortam hazırlamanın karmaşık olmayan yalın ilkelerini ve yöntemini uygulama içinde yaratıyor. Köy enstitülerinin niçin kapatıldığı çok tartışıldı. Bu kurumların 10 yıllık bir uygulamadan sonra tam verime durmuşken, niceliğinden ve niteliğinden gelen bir eksiği nedeniyle değil, politik nedenlerle kapatıldığı görülüyor. Yalnız iç politika değil, konunun dış politika bağlamında bir boyutu da olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünya dengesiyle ülkemize gelen yapay demokrasinin kendine destek olacak böyle bir eğitimi köylü okursa uyanır diyerek dışladığı hayretle görülüyor. Araştırmamda Tonguç'un eğitimciliğini, sistemin ülkemize ve eğitime getirdiği değerleri saptamaya çalışırken, ön sözde değinildiği gibi bu koşulları, onun içinden geçtiği Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi birikimlerini bugün gelinen yeri görerek yazmayı denedim. Tonguç'u ve enstitülerini iyi tanıtabilmek için alıntı ve örneklerde, yorumlarda, onun görüşlerine ilke olarak yer verdim. Her konunun başına ondan alıntıları özellikle yerleştirdim. Birinci Bölüm Tonguç'un İklimi. Öğrencilik Yılları. Tuna Boylarında Bir Çocuk. Nokta nokta nokta yılında Silistre Rüştiyesini bitirdim. Okumak için İstanbul'a gitmeyi tasarlıyorum. Babam buna taraflı görünmüyor. Anılarından. Dipnot Tonguç'a Kitap, sayfa 16. Geçmişte sanata, edebiyata, tarihe, coğrafyaya damgasını vuran Tuna Nehri, acıyı, ayrılığı, sevgi ve umudu birlikte taşırdı uzaklara. Hem de o zamanlar mavi akardı. Tonguç'u ilk kez orada Tuna boylarında bir köyde kendi eğitim için kafa yoran 13-14 yaşlarında bir kızan olarak tanıyoruz. Daha çok eğitim görme isteğini sık sık ineleyerek ana babanın olurunu almaya çalışmakta, bu özlemi için çözümler aramaktadır. Eğitime adanmış bir yaşamın yalın ama soylu öyküsü böyle başlıyor. Onun kendini yetiştirmek için küçük yaşta gösterdiği bu çaba, ileride başka çocukların eğitimi yolunda vereceği savaşımın derinlerdeki ilk tohumu olacaktır. O ileri öğrenimlere göz dikmiş akıllı bir çocuktu ama istediği okullar için uzaktaki ana vatana kadar gitmesi gerekiyordu. Doğum yeri Tataratmaca ise Balkanlarda Silistre ili Totrakan bucağına bağlı bir köydü. Dobruca bölgesinin güney ucunda bulunan bu göçmen köyü o günlerin hızıyla İstanbul'a oldukça uzaktı. Bu uzaklığın oraya insanının gönlünde başka bir nedeni daha vardı. Önceleri Osmanlı toprağı olan Dobruca bölgesi 1908'den sonra Bulgar Krallığı'nın yönetimi altına girdi. Türk ana babalar ve çocuklar Osmanlı gelip bizi kurtaracak diye beklerken 1912-1913 Balkan Savaşları'nda Romanya egemenliği altında kaldılar. Bu ikinci boyunduruk onların ana vatana uzaklık kaygısını iyice arttırdı doğal olarak. Bu yüzden birçok çocuk genç ve yaşlı Rumeli Türk'ü İstanbul'a koşmayı, ana vatanla yakınlık kurmayı kurtuluş olarak görüyordu. Dipnot, E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 48. Bu yüzden başını alıp gitmelerinin ardı kesilmiyordu. Tonguç'un doğum tarihi kimi yerde 1893, kimi yerde 1897 olarak geçer. O görkemli beden ve zengin kişilik dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok göçmen ve köylü gibi 3-4 yıllık bir yaş bilinmezliğini sırtına taşıyarak yaşayıp gitmiş miydi? Yoksa nüfus kütüğünü Rumeli'de koyup ana vatana koşmanın bir bedeli midir bu bilinmezlik diye düşünürken bir ipucu çıkıyor karşımıza. Kimi kayıtlardan 1918'de öğrenci olarak Almanya'ya giderken yaşının küçültüldüğü anlaşılacaktır. Böylesine gariban bir yaşamın küçüklük dönemlerini yakalamak, çocukluğunun kuytu köşelerine ulaşarak gelişim aşamalarında olup bitenleri anlamak, neler konuşup nelerle oynadığını saptamak olası değildir ne yazık. Yoğun işleri ve erken ölümü nedeniyle kendinin de uzun uzun geçmişinden söz etmeye, anılarını yazmaya zamanı olmamıştır. Ancak çocukluk döneminin ilerideki yaşların belirleyicisi olduğu savı doğruysa, onun yaşamındaki doygunluğa ve erdeme ulaşmış kişiliğine bakarak bir memesinden yağ, bir memesinden bal akan soylu bir ananın oğlu olduğunu düşünmek abartma olmaz sanıyorum. Adı vesile olan ana Dobruca'ya Anadolu'dan gelip yerleşen göçmen Türklerdendi. Babası İdris'in kökeni ise Osmanlı-Rus savaşlarından biri sırasında Kırım'dan göçen Tatarlardan geliyor. İsmail Hakkı Tonguç bu çift yanlı kökten sürme göçmen ailenin ilk çocuğudur. Ekonomik durumları bir parça toprağının başında kendi yağıyla kavrulan Rumeli köylü halini gösterir. Dipnot, adı geçen eser sayfa 51. Onda küçük yaşta görülen okuma isteği, özgür düşünme ve bağımsız karar verme gibi davranışların temelinde, başka etkenlerle birlikte Rumeli göçmenlik kültüründen süzülüp gelen, kendini güvence altına alma, başının çaresine bakma kaygısı gibi izler de gözlemleniyor. Amacı büyüktür ama ünlü olmak, doktor, mühendis olmak gibi bir tutkusu yoktur bu çocukluk yıllarında. O ucunu rüştiyede, yani ortaokul, gördüğü bir aydınlığın peşindedir yalnızca. Hangi okulu bulursa oraya girmek zorunda olduğunu bilmektedir. Ne var ki onca özenmesine karşın okumaya gitme isteğini baba onaylamıyor. Babanın bu işe aklının yatmamasının bir nedeni kendini hep üzmüş olan olumsuz bir örnektir. Öz kardeşi yıllarca İstanbul'da medresede okumuş ama bir baltaya sap olamamıştır. Bu yüzden İsmail ne zaman okuma isteğini açsa amca örneğini öne sürerek ona karşı çıkıyordu. Amca yıllarca medresede okumuş bir mollaydı ama öğrendiği bilgi görgü sanki onun yaşama sevincini alt üst etmişti. Tüm aile bireylerinin yılın her ayında arı gibi çalışmasına karşın amcanın edilgen durumunun anlamı ne olabilirdi? Yaşama yabancılaşmış, eski bildiklerini bile unutmuştu. Onun dedesi tarafından hırpalanması, bazen dövülmesi İsmail'i üzer ve düşündürürdü. Kardeşleri de ona acır, okuduğu için böyle olduğunu söylerlerdi. Dipnot, Tonguç'a kitap sayfa 16. Tonguç amcasının öğrenimiyle ilgili bu olumsuzluğun ileride şiddetle karşı çıkıp közgünü kazımak isteyeceği, Osmanlı tipi okumuşluğun bir göstergesi olduğunu İstanbul'a gidince anlayacaktı. Okuma isteğini kırmak için önüne amca örneğini süren babasına, ''Ben amcam gibi medresede değil, mektepte okuyacağım. Rüştiye de gördüğüm fesli öğretmenler gibi olacağım.'' derken gene de bir şeylerin ayrımındaydı. Fesli öğretmenler okul çıkışlıydı. Tanzimat döneminde açılmış olan öğretmen okulları, medreselere göre daha yaşamsal ve batıya yönelik bir eğitim veriyordu. Yeni yetme İsmail okumayı nerede bulursa oraya koşacaksa da gönlünde İstanbul Öğretmen Okulu yattığı anlaşılıyordu. Baba çocukları minyatür gibi görmeyen, onlardan daha gerçekçi olmalarını bekleyen bir köylüydü. Oğluna ileri öğrenim yerine kendi yörelerinde küçük tecim işleri öneriyordu durmadan. Sonunda onu önerisi doğrultusunda bu işlere yönelttiği görülüyor. Biraz ana para bularak veriyor oğluna. Köylerden yumurta toplayıp satarak bu yolla kâr edeceğini düşünüyordu. Tonguç'un geçici ve gönülsüz giriştiği bu iş iyi sonuç vermedi. Son olarak tüm parasını yumurtaya yatırmış, bundan sağlayacağı yüklü kârla İstanbul'a gitme düşü kurmuştu. O sırada yumurtanın ederi birden düşünce kâr şöyle dursun, paranın yarısını bile kurtaramadı. Köyündeki ikinci işi nüfus sayımında aldığı görevdi. Bucak müdürü sayım fişlerinin Bulgarca yazılması işini arkadaşıyla ona vermişti. Bu görevi aksatmadan yaparak emeklerinin karşılığını almaları Tonguç'un hoşuna gitti. Artık göğsünü gere gere büyüklerin arasına karışabiliyor, köy kahvesine giderek sohbete katılıp ikramda bulunuyor, onlardan çay kahve içebiliyordu. Birden kişiliğinde büyümeye doğru bir gelişme duyumsadığını söylüyor anılarında. Ailenin bile kendine karşı tutumunun değiştiğini, işlerde söz hakkı tanınıp görüşünün alındığını görüyor. Daha önemlisi öğrenim görme isteğine başka türlü bakılmaya başlanıyor. Ama İstanbul yolculuğu için babadan gene de açık bir olur yoktur. Darda kalırsa ne yapabileceği, kimlerle konuşacağı konusunda ondan bilgi aldığı, İstanbul'da sıkışınca babasının tanıdığı avukata ve paşaya gitmesinden anlaşılacaktır. Ama İdris oğlunun gidişine açıkça onay vermiyor gene de. Onun bu ikircikli ve katı tutumunda amca örneğinin olumsuz etkileri kadar ailenin ekonomik durumu, iş gücünden kayıp verme, özellikle en büyük oğlunun gücünden yoksun kalma gibi kaygıların da rol oynadığı anlaşılıyor. Dipnot: E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 48. Böyle bir kaygı çoğunlukla tüm yoksulların, göçmen ve köylülerin ortak sorunudur. Analar ise her zaman başkadır. Vesile ana yüreğinin denizler kadar derin zenginliğini açıyor oğluna. Küçüklüğünde olduğu gibi gönendiriyor onu, güvendiriyor. Cahilliğin ve yoksulluğun insan soyuna çektirdiği acıları kadın duyarlılığıyla yaşamış biri olarak oğlunun önüne geçilmez öğrenim isteğini iyi anlıyor. Aklı başında bir kızan olan ilk çocuğunun o ortamdan kaçıp gitmesini uygun görüyor. Sonu belli olmasa bile bu umutlu yolculuğu destekliyor. Git okumaya diyerek kötü günler için koynunda sakladığı birkaç küçük altını onun kemerinin içine kendi elleriyle dikiyor, burnu sızlayarak. Bir kucak sevgi ve güven, bir yürek dolusu iyi dilekle yola düşürüyor oğlunu. Delikanlılığa geçmekte olan ilk çocuğunun bu gidişi ana yüreğinde yaralar açsa da bağrına taş basacaktır. Dönüşü olmayan bir yolculuk da olsa gitmelidir. Tonguç'un bir yeni yetme olarak elinde küçük tahta çantasıyla sabahın er saatinde Tuna boylarında başlayan anavatan yolculuğunun gerçekten dönüşü olmayacaktır. O ileride tüm çocukların hizmetinde bir eğitimin yurt çapında yayılması için uçsuz bucaksız Anadolu bozkırından, bakımsız köylerden, geçit vermez dağlardan aşan uzun ince bir yolda durmadan yürüyecektir. Kimileri gibi kolayına kaçmak, yolları başkasının açmasını beklemek yerine engellerin önüne büyük imeceler yığarak ülkenin gerçeklerini ayna gibi görüp kendine verilen fırsatı iyi kullanarak çarpışa çarpışa ilerleyecektir.